Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı Genelkurmay belgelerinde Kürt İsyanları 2. Pülümür, Dersim, İsyan ve Harekatları Alınan Dersler. Türü belgesel inceleme. Kaynak Yayınları 2. basım. ISBN nosu 978 975 343 601 4. Bu kitap 267 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 27 Haziran 2014. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Genelkurmay belgelerinde Kürt İsyanları 2. Pülümür, Dersim İsyan ve Harekatları Alınan Dersler. Genelkurmay belgelerinde Kürt İsyanları adlı belgesel, incelemenin ikincisi olan elinizde kitapta, 1930 sonbaharındaki Pülümür Harekatı ile 1937-38 Dersim İsyanları ve Bastırma Harekatları yer almaktadır. Pülümür Tenkil Harekatı, Menemen Olayı, Tunceli Dersim Tedip Harekatı, Dersim'in coğrafi durumu, Dersim'in asayişsizlik durumu, 1937 yılı harekatı, 1938 yılı harekatı, Tunceli Kanunu özeti, harekatla ilgili plan, kroki ve haritalar. 17. Bölüm Pülümür Harekatı 8 Ekim 14 Kasım 1930 1. Tedip Kararı ve Hazırlık. Ağrı Harekatı'nı takip eden günlerde Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Doğu bölgesinde yaptığı gezide Erzincan ilindeki gözlem ve izlenimlerini 18 Eylül 1930'da Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'na bildirmişti. Genelkurmay Başkanı bu raporunda 1. Erzincan ilindeki incelemelerim sırasında ekonomiyi önemli surette zarara sokan ve bu il dahilindeki asayişsizliğin en önemli amillerinden olan Aşkirik, Gürk, Dağbey, Hari köylerinin teyidip ve tenkiline zorunluluk olduğunu gördüm. 1. Genel Müfettişlik Bölgesi dışında kalan bölgeler, İl Jandarma Kuvveti'nin yetersizliği dolayısıyla ciddi bir tedibe uğramadan yaptıkları şekavetle, memleketin Türk halkı üzerinde büyük ölçüde olumsuz etki yapmakta ve civar Kürt köylerini şekavete teşvik etmektedirler. Bu bakımdan vilayet bu köylere vergi ve asker vermelerini, silahlarını teslim etmelerini tebliğ ederek olumsuz bir sonuç alındığı takdirde bu bölgede çok şımarık bir durum almış olan bütün Kürt köylerine bir etki yapmak ve devlet nüfuzunu hakim kılmak için Erzincan'a nakledilecek bir hava kıtası ile bu köyleri tahrip etmenin uygun olacağı düşüncesindeyim. 2. Erzincan merkez ilçesinde 10 bin Kürt vardır. Bunlar Alevilikten faydalanarak mevcut Türk köylerini Kürtleştirmeye ve Kürt dilini yaymaya çalışmaktadırlar. Birkaç sene sonra Kürtlüğün bütün Erzincan'ı istila edeceğinden endişe edilebilir. Örfen Türk fakat Alevi olan birçok Türk köyleri, Aleviliğin Kürtlüğü ifade ettiği zihniyetiyle ana lisanlarını terk ederek Kürtçe konuşmaktadırlar. Bu işe ön ayak olan her şekavete yataklık eden Rusaray, Mitini, Şincığı, Kürtkendi, Kelerik köylerinin esaslı bir şekilde kayda tabi tutularak bunlardan gerekenlerin Trakya'ya nakli ve bu bölgedeki bazı reislerin il merkezinde ve polis nezareti altında ikamet ettirilerek emniyete alınmaları gerekmektedir. Türk olan Alevi köylerinin Kürtçe konuşmalarına ve Türk dilinin bütün bölgeye yayılması için esaslı tedbirler almaya ihtiyaç vardır. 3. İl bölgesinde bazı memurların Kürt ırkına mensup olduğu bilinmektedir. Örneğin, Erzincan sorgu hakimi Pülümürlü Şevki Efendi'nin Kürtleri himaye ettiği ve geceleri Kürtleri evinde topladığı gerçekleşmiştir. Bu adamın her ne şekilde olursa olsun il bölgesi dışında nakline ve bu gibi memurlar hakkında da aynı işlemin uygulanmasına lüzum vardır. 4. Arz ettiğim bu meselenin en önemlisi, birinci maddede adı geçen köylerin kesin surette teyidi ve ırkan Kürt olduğu kesinlikle bilinen memurların bir an önce yerlerinden alınmasıdır. Gerekli tertibat alınmak üzere hükümetçe karar alınmasını arz ve teklif ederim, demekteydi. Genelkurmay Başkanlığı 20 Eylül 1930'da Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'na yazdığı diğer bir yazıda da, Erzincan'dan Erzurum'a gelirken yol üzerinde toplanan Türk köylüleri ile görüştüm. Daha önce arz ettiğim köylerin talan ve yağmasından çok zarar görmüş olan bu köyler, hayvanlarını toplamaya bile cesaret edememekte ve köyden köye gidememektedirler. Eşkıyanın gün aşırı bu köylerden birini basarak adam öldürmeleri ve mallarını yağma etmeleri günlük meseleler haline girmiştir. Zayıf olan jandarmanın aczi karşısında bu ahali her an taarruza uğrayacaklarından korkmakta, bazıları emlak ve arazilerini ahbaplarına bırakarak göç etmek arzusundadırlar. Hükümetçe şekavetin kökünden izale edileceğini, yakında asayişin tamamen sağlanacağını ve herkesin iş ve gücüyle meşgul olarak hükümetin icraatına bütün kuvvetleriyle yardım etmelerini söyledim. Erzurum'dan bu bölgedeki Türk ahaliye dağıtılmak üzere bir miktar silah gönderilecektir. Kürtlerin muntazam bir sistem dahilinde Türk köylerine yerleşerek Kürtlüğü yaymaya çalıştıkları ve aynı zamanda eşkıyaya yataklık ve kılavuzluk ettikleri anlaşılmaktadır. Bu gibi muzur ailelerin Türkler arasından çıkarılarak Trakya'ya nakilleri, Türklük aleyhine yönelen bu kötü maksada karşı en etkili bir tedbir olacaktır. Jandarma kıtaları hakkındaki düşüncelerimi ayrıca arz edeceğim. Erzincan'daki temaslarım ve yol civarındaki köylülerin şikayetlerinden hasıl olan kanaat, Pülümür ilçesi ve Erzincan ve Erzurum illerinin tespit edecekleri bazı bölgelerde kıştan önce ciddi ve esaslı tedip hareketine zaruret olduğu merkezindedir. Ağrı harekatına katılmak üzere Erzincan'dan sevk edilen piyade taburunun derhal garnizonuna iadesi 9. kolorduya emredilmiştir. Demekle bu iş üzerinde önemli durulmasına işaret etmiş oluyordu. Bu arada devam eden şekavet olayları arasında Pülümür'de cereyan eden yeni bir olayı Erzincan valisi gezisi sırasında Erciş'te bulunan Genelkurmay Başkanı'na bildirmekte ve Pülümür'e bir bölük gönderilmesini istemekteydi. Olay, Pülümür ağalarının tertibi sonucu Pülümür ilçe kaymakamının evine birkaç el silah atılmasıyla başladı ve tertipçiler bu işi yapanları hükümete teslim etmemekte direndiler. Hiç şüphesiz ki hükümet, memleket dahilinde cereyan eden bütün olayları yakinen izlemekte ve gerekli tedbirleri almaktaydı. Genelkurmay Başkanı'nın teklifini önemli dikkate alan Başbakan İsmet İnönü, 8 Ekim 1930'da Genelkurmay Başkanlığı'na verdiği cevapta özetle, teklifiniz Bakanlar Kurulu'nda incelendi ve şu kararlara bağlandı. 1. Vergi ve asker vermek gibi yükümlülüğe itaat etmekten çekindiklerini bildirdiğiniz köylerin teyidipleri zorunlu görülmüştür. 2. Gerek teyidip edilecek köyler ve gerek tecavüzü itaat eden ve Kürtlüğü zorla yaymaya çalışanların geniş ölçüde batıya nakilleri Bakanlar Kurulu'nca uygulanması kolay görülmüyor. Bunlardan reislerinin imkan ve kesin lüzum oranında nakillerine çalışılması Ankara'ya döndüğünüzde görüşülecektir. 3. Kürtlük cereyanına eğilimli olan ve kışkırtan yerli memurların değiştirilmeleri bakanlıklara tebliğ edilmiştir demekteydi. Bakanlar Kurulu'nun bu kararı üzerine Genelkurmay Başkanlığı 12 Ekim 1930'da yayınladığı emirde teyidip kararına ana hatlarıyla işaret etmekte ve bu harekata 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Albay Rüştü'nün komutasındaki şu birliklerin katılacağını bildirmekteydi. 11. Piyade Alayı, 4 toplu bir dağ bataryası ve 2 toplu bir dağ obüs bataryası, 4 uçaklı bir tayyare bölüğü, Erzincan ilinin bu komutanlık emrine tertip edeceği jandarma ve milisler, emre göre teyidip müfrezesi doğrudan doğruya 9. kolorduya bağlı bulunacak ve bu makamdan emir alacaktı. Genelkurmay Başkanlığı bu konuyu karara bağladığı sıralarda Doğu bölgesinin idari yönetiminden ve asayişinden sorumlu bulunan 1. Genel Müfettişlik, Elazığ ili Nazımiye ilçesi dahilindeki Haydaran aşireti reisi Hıdır Ağa ile akrabası Kamer Ağa'nın bir süreden beri hükümetin emirlerine açıkça muhalefet etmeleri, şuradan buradan gasp ettikleri eşya ve hayvanları geri vermeyeceklerini küstahça ifade etmeleri ve bunların bu halinin geçen sene ilkbahardan beri devam etmesi sebebiyle o sıralar Pülümür bölgesinde yapılacak teyidibatın etkisinden faydalanılarak Elazığ valisi eşliğine 200 nizamiye, 100 sabit jandarma ile bir miktar milis verilmek suretiyle Nazımiye'ye gönderilmesi ve Pülümür teyidibatını müteakip Hıdır ve Kamer Ağaları ilkin uzaktan sıkıştırmayı, bundan bir sonuç alınmadığı takdirde Elazığ'da emre hazır bulundurulacak tayyare filosu ile bu adamlara ait Taçino, Aşağı Dostanlar, Yukarı Dostanlar köyleriyle diğer gereken köylerin bombalanması suretiyle bu aşiretin teyidibini lüzumlu görmüş ve bu hususu Genelkurmay Başkanlığı'nın onamasına arz etmiş ve bu teklif Genelkurmayca uygun karşılanmıştı. Bunun üzerine 1. Genel Müfettişlik Elazığ valisine verdiği emirde, harekete görünürde denetleme şekli verilmesini ve gerçek maksadın çok gizli tutulmasını, Nazimiye müfrezesine ilaveten 100 kişilik bir jandarma müfrezesiyle 20-30 kişi kadar güvenilir kimselerden tertip edilecek milis kuvvetinin de beraber alınarak 25 Ekim 1930'da Nazimiye'de bulunacak şekilde Elazığ'dan hareket edilmesini, Pülümür harekatı sona erer ermez Haydaran aşireti reislerine sert ve kesin şekilde haber göndererek gasp ettikleri eşya ve hayvanları, suçluları iade etmelerinin ve vergilerini tamamen ödemelerinin bildirilmesini, itaat ettikleri takdirde gerekli icraatla meşgul olunmasını, itaat etmedikleri takdirde ise cezalandırılacak köylerin tespitiyle isimlerinin 17. Tümen Komutanı aracılığı ile Elazığ'daki uçak müfrezesine bildirilmesini, her iki halde de tedbirli ve uyanık bulunmaya son derece dikkat edilmesini ve mahiyetteki müfreze ile Haydaran aşireti dahilinde taarruzi hareket ve müsaademeler yapmaktan her halde çekinilmesini ve fakat eşkıya aralığında vaki olacak herhangi bir tecavüzün şiddetle tartını ve gereken diğer tedbirlerin alınmasını, bu kuvvetlerin önce olduğunu ve daha başka kuvvetlerin de geleceğinin duyurulmasını, Pülümür Kaymakamı ve bu ilçede harekat yapacak olan Albay Rüştü ile devamlı irtibatta bulundurulmasını, her ihtimale karşı yan ve gerilerin güvenliği için o taraflarda bulunan aşiret ileri gelenlerinin beraberde bulundurulmasını, durum daha geniş tedbir alınmasını gerektirdiği takdirde derhal bildirilmesini istemişti. Harekatla ilgili makamlar arasında devam eden muhaberatta yapılacak harekatın cereyan tarzı hakkındaki görüşler belirtiliyordu. 20 Ekim 1930'da Genelkurmay Başkanlığı 9. Kolordu'ya verdiği emirde 1. Pülümür'ün Danzig Bucağı'ndaki Abbas Uşağı aşiretinin tedbiri için bu göreve memur müfrezenin hareket tarzı hakkındaki mütalaanızı inceledim. Bu konudaki görüşüm şöyledir. A. Abbas Uşağı aşiretinin daha güneyde Nazımiye ilçesinde halen şekavette bulunan Haydaranlı aşiretiyle arası çok iyidir. Ve bu aşiret, Abbas Uşağı aşiretinden daha çok şekavete alışkın olduğundan 1. Genel Müfettişliğin gösterdiği lüzum üzerine Danzig'i tebit ve beraber bu aşirete de ilkin gösteriş maksadı ile ve 300 kişilik bir kuvvetle Elazığ valisi Nazımiye'ye gönderilecek ve hükümetin emirlerine itaat etmemekte direndikleri takdirde Elazığ'a gönderilmekte olan diğer bir filo tarafından bombalanacaktır. Bu nedenle Nazımiye ve Erzincan jandarma üniteslerinin Bobyez Babadağı Kutu Deresi hattını tutarak eşkıyanın güneye kaçmasına engel olmaları mümkün değildir. B. Abbas Uşağı aşiretinin Ovacık bölgesi Kürtleri ile arası pek iyi değilse de Karacakale üzerinden ilerleyecek koldan korkarak bu bölgenin de asilere katılması muhtemeldir. C. Karacakale ve güneye doğru uzanan tepeler hattı çok sert ve hareket güçlüğü çok bir bölge olmakla beraber kesin darbenin vurulması için bu kolun en az 3 günlük bir yürüyüşünü gerektirir. D. Kolun Aşkiri'ye yönelmesinden sonra gerisi Ovacık bölgesinden, sol yanı da Abbas Uşağı aşireti bölgesinden tehdit edilerek büyük güçlüğe ve tehlikeye uğraması muhtemeldir. 2. Bu bakımdan kuvvetli yancılar himayesinde müfrezenin doğrudan doğruya cepheden Danzig istikametine yönelmesi ve tedip görevinin özellikle uçak bölüğüyle yapılmasını ve bu hareket sırasında Tız Gölü güneyinde Mahmunut Boğazı'nın kuvvetli suretle tutularak Haydaran bölgesine giden yolun kesilmesini ve müfreze sol yanının teminini uygun görmekteyim. Bu esas dahilinde ve tespit edilen hareket günü değiştirilmemek şartıyla tedip hareketinin 24 Ekim 1930 tarihinde yapılmasını rica ederim demekteydi. Genelkurmay Başkanlığı aynı gün 20 Ekim 1930 1. Genel Müfettişliğe de Pülümür bölgesindeki tedip harekatına 24 Ekim'de başlanacağını, Elazığ valisi ile mürettep müfrezenin bu tarihte Nazımiye'de bulunmalarını bildirmişti. 2. 1. Harekat. Genelkurmay Başkanlığı'nın bu direktifine göre Pülümür ilçesinde tedibada memur müfreze 24 Ekim 1930'a kadar hazırlıkla meşgul oldu ve göreve başlamak için Erzurum'dan verilen muhabere kıtası ile doğudan dönmekte olan 11. Alay 2. Taburunun gelmeleri bekleniyordu. Harekatı yönetecek olan 9. Kolordu Komutanlığı'ndan Azvat Karakolu bölgesine gitmek emrini alan müfreze 24-25 Ekim 1930 gecesi Erzincan'dan hareket etti ve uzun bir yürüyüşle 25 Ekim saat 7'de emredilen bölgeye geldi. 25 Ekim günü istirahat ve birlik komutanlarının araziyi incelemesiyle geçti. 25-26 Ekim gecesi 3. Taburun artçılığında hareket eden müfreze herhangi bir direnme ile karşılaşmayarak 27 Ekim'de Dağbek Harsi hattına geldi. 28 Ekim sabahı 6'da taarruza başladı. 1. Tabur Dağbek üzerinden ilerleyerek Ağa Ateş, Hasan Ali ve ikisi arasında bulunan Arslan merzalarındaki eşkıyayı tahrip ederek buraları işgal ve tahrip etti. İleri harekete devam eden tabur, saat 11.30 sıralarında Tıl batısında ve Aşkiri'nin kuzeydoğusundaki sivri tepelere gelmişti. Öğle saatlerinde Aşkirik yanmaya başladı. Kısmen tepeler hattına, kısmen de Aşkiri'nin batı ve güneyindeki sırtlara çekilen eşkıya, topçu ve makineli tüfek ateşi desteğinde yapılan bir taarruz karşısında hayli zayiat vermişti. Buna karşılık aynı saatlerde 3. tabur Kürk'te başarısızlığa uğramıştı. Bu tabur karşısında 150-200 kadar eşkıya vardı. Buradaki durumu düzeltmek maksadıyla bütün alayla Kürk üzerine bir taarruz yapılması kararlaştırıldı. Bu taarruz Karacakale tepeler attı güney payelerinden yöneltilecekti. Bu sebeple alay 29 Ekim öğleden sonra saat 16'da Danzig batı sırtlarında toplandı. Ancak iaşe, ikmal yetersizliği ve bugüne kadar fena hava ve arazi şartları altında yapılan yürüyüşlerde Erat'ta görülen ayak vurukları ve yorgunluk, harekatın bir süre geciktirilmesini gerektiriyordu. Bundan başka ikmal vesaireye dair bütün noksanların giderilmesi ve yeniden tertiplenme kolaylığı bakımından alay, 31 Ekim akşamı Plümür'e geldi ve istirahate geçti. Öte yandan, 1. Genel Müfettişliğin isteği üzerine Elazığ Valisi'nin yöneteceği harekata gelince, kararlaştırıldığı üzere Elazığ Valisi Fahri Bey beraberindeki müfreze ile 24 Ekim akşamı Nazmiye'ye gelmişti. Harekat yapılacağı söylentisi üzerine telaşa düşen aşiret ileri gelenleri, ya bölgelerindeki katilleri bizzat yakalayarak hükümete teslim etmeyi veya hükümet kuvvetleri ile birlikte yakalamaya çalışacaklarını vaat ve taahhüt etmişlerdi. Ayrıca Ovacık aşiretleri de hükümete gelerek gasp ettikleri bütün malları geri vereceklerini bildirmişlerdi. Vali Fahri Bey'in aşiret reisleri ve ileri gelenleriyle yaptığı temasta, kamera sadakatini ve hükümetin emirlerine tamamen uyacağını beyan ve vaat etmişti. Hıdır Ağa'nın da aynı yolda olduğu anlaşılıyordu, fakat zaman geçtikçe bu davranışın bir oyalama olduğu görüldü. Özellikle Haydaranlılar, Plümür bölgesindeki asilere katılmış sayılabilirlerdi. Bu sonucu doğuran durum karşısında vali, Haydaran köylerinin tedibine ihtiyaç olduğu kanısındaydı. Buralar esaslı surette tedip edilmediği takdirde beraberindeki müfrezeyi Nazımiye'de bırakarak kendisinin Elazığ'a dönmesine müsaade istemişti. Bütün bu olanlara etraflıca vakıf olan 9. Kolordu Komutanlığı, son durumun Plümür bölgesine yeni kıtaların gelmesinden önceki zamana ait ruh haleti eseri olduğu ihtimalini dikkate alarak, yeni başlayacak tedip harekatında bu durumun göz önünde tutulmasını tedip edilecek köyler halkının civar aşiretlerden yardım görmeleri ihtimalini de düşünerek, tehlike gelecek bölgelere ve istikametlere karşı devamlı surette örtme ve emniyet tertibatı alınmasını gerekli görmüş ve yeni başlayacak tedibat dolayısıyla Vali Fahri Bey'in Hıdır ve Kamer Ağaların sadakat teminatlarına inanmış gibi görünerek oyalamasını ve Plümür tedibi sırasında tarafsız kalmalarını sağlamasını istedi. 9. Kolordu'nun bu düşünceleri Genelkurmay Başkanlığı'nca da uygun görülmüştü. 3. İkinci Harekat. Genelkurmay Başkanlığı'nın 1 Kasım 1930'da yayınladığı emirde ayaklanma bölgesindeki durum şöyle özetlenmekteydi. Plümür Harekatı'na memur müfreze, Kürk köyü civarında arzılı arazide direnen eşkıyaya yaptığı taarruzda su ve cephane ikmalindeki güçlük ve uçakların bombalarının bitmesi dolayısıyla muvaffak olamayarak ilkin Danzig kuzeyine çekilmiş ve noksanlarını ikmal etmek üzere de Plümür'de toplanması emredilmişti. 28 Ekim'de Aşkale'ye gelmiş olan 7. Alay ve Kağızman'da bulunan 3. Tümen Komutanı'nın bu durum üzerine Erzincan'a gelmeleri emredilmişti. Elazığ valisi emrinde bulunan müfreze, 24 Ekim'de Nazımiye'ye geldiğinde buradaki aşiret reisleri mutavaat etmiş ve fakat Haydaran aşiretinin Kürk'teki eşkıyaya yardım edeceği anlaşılmıştı. Bu itibarla Haydaranlılara karşı münferit bir hareket yapılmamakla beraber bunların Plümür eşkıyasına yardım etmemesinin sağlanması ve Elazığ valisinin 9. Kolordu Komutanı ile irtibatta bulunması isteniyordu. Plümür Harekatı'nın bundan sonraki safhası için 9. Kolordu Komutanlığı'nın teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı, Plümür Harekatı'nın 11. ve 7. alayları emrine vermek suretiyle General Ömer Halis tarafından sevk ve idare edilmesini istemişti. Bu suretle Plümür Harekatı'nın bu dönemine katılacak kuvvet 74 subay, 1664 er, 1217 tüfek, 62 hafif makineli tüfek, 23 ağır makineli tüfek, 6 top, 379 hayvandan ibaretti. Hazırlıkların ikmal edilmesi üzerine tedip kuvvetleri, komutanı general Ömer Halis'in teklif ettiği ve 9. Kolordu ile Genelkurmay Başkanlığı'nca da aynen onanan harekat planı şöyleydi. 10 Kasım 1930'dan itibaren yaklaşma yürüyüşüne başlanması ve 12 Kasım'da Kürk'e taarruz edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu maksatla 7. Alay Komutanı Binbaşı Adil Komutası'nda 7. Alay'ın 2. taburu ile daha önce Danzig istikametine gönderilmiş olan 11. Alay'ın 1. taburu, kuvvetli sağ yancı çıkarmak suretiyle Danzig kuzeyindeki tepe ile Hut batısındaki tepe hattını tutacak, Danzig kuzeyindeki tepede 11. Alay 1. taburundan bir bölükle 2 makineli tüfek ve 40 jandarma bulunacak, bu taburun ihtiyatı alay ihtiyatı olarak sağdaki taburun gerisinde yer alacak. Albay Adil Komutası'nda 11. Alay'ın diğer iki taburu ile 7. Alay'ın 3. taburu ve bir topçu bataryası Karacakale Dağı Tepeler Hattı doğrultusundaki platodan Kürk istikametinde ilerleyecek, 7. Alay'ın 1. taburu ile 2 top tümen ihtiyatı olarak 11. Alay'ı takip edecekti. Karacakale Dağı'ndaki geçitler ayrıca 40 jandarma ve 60 milisle kapatılacaktı. Bu suretle Karacakale Tepeler Hattı ve Danzig Kuzey'i tutularak Kürk'ü iki taraftan da kavrayarak ilerlemek esası gözetilmişti. Uçaklara 10 Kasım'dan itibaren keşif görevi taarruzun başlangıcından sonra da gelişecek eşkıya durumuna göre bombalama görevi verilecekti. Harekat, 9. Kolordu Komutanlığı'nın Genelkurmay Başkanlığı'na 11 Kasım 1930'da sunduğu raporda, 10 Kasım'da başlayan harekatın kararlaştırılan plana göre yürütüldüğü anlaşılıyordu. 11-12 Kasım gecesi Dağbey'in kuzeyindeki kayalıklara sığınan tahminen 100 kadar eşkıya, akşam karanlığı ile beraber Hut köyünün 2 kilometre batısındaki 7. Alay'ın 2. taburu cephesine taarruza başlamış ve bu taarruzlar gece yarısına kadar fasılalı surette devam etmişse de hazırlıklı bulunan birliklerimiz tarafından eşkıyanın bu taarruzları her defasında tart edilmişti. 7. Alay 2. taburun sağ yanına sol olarak yöneltilen ve hücum mesafesinde cereyan eden taarruzda, 7. Alay 2. taburun karşı taarruzu ve sağ yanındaki 3. taburun yandan ateş yardımı sonucunda def edilerek tamamen geri püskürtülmüş ve bu müsaademede eşkıyaya 20 ölü verdirilmiş, 7. Alay da 5 şehit 3 yaralı vermişti. Kürk köyüne yapılacak taarruz için gerekli arazi incelemesi ve keşif yapılmış, havanın çok sisli olması dolayısıyla taarruz 13 Kasım 1930'a ertelenmişti. Eşkıya, Dağbey'in 3 kilometre kuzeyinden itibaren Kürk köyünün 6 kilometre kuzeybatısındaki sırta kadar uzanan ve cephesi batıya dönük bulunan birliklerimizle temas halindeydi. 3. Tümen cephesindeki eşkıya, Bal Uşağı, Lulalı, Ovalılardı ve bugün gelen Abbas Uşağı, Nazımiye'den gelen Haydaranlı, Mazgirt'ten gelen Dekanlı aşiretleriyle köyleri yananlardan ibaret olup, cem'an 500 kadar tahmin ediliyordu. Bunlardan 200 kadarı Karacakale Tepeleri Hattı uzanımında ve buradaki birliklerimizle müsaademe halindeydiler. Eşkıyanın büyük kısmı Kürk köyü kuzeyinde toplanmıştı. 13 Kasım 1930 saat 8'den itibaren Dağbey kuzeyindeki kayalıklarda bulunan eşkıyaya taarruz eden 7. Alay'ın 2. taburu, Kürk kuzeyindeki topçunun yandan açtığı etkili ateşle eşkıyayı tard ederek öğleye doğru Dağbey'in 3 kilometre kuzeyindeki sırtlara kadar ilerledi ve eşkıyanın Darboğaz, Kutu Deresi istikametince kaçmasına mani olacak surette boğazı tıkadı. Kürk köyü istikametinde taarruz eden 11. Alay'ın 2. taburu, Kürk'ün kuzey ve kuzeybatısında mevziye giren topçunun cephe ve yan ateşleri desteğinde karşısındaki eşkıyayı tart ederek öğle vakti Kürk köyüne girmiş ve Kürk deresinde sıkıştırılan eşkıyayı tamamen imha etmiş ve Kürk köyü kamilen yakılmıştı. Hut'un 2 kilometre batısındaki tepede bulunan eşkıya ile 12-13 Kasım gecesine kadar yapılan müsaademede eşkıyaya 100 kadar zayiat verdirilmiş ve morali bozulan eşkıya dağılmıştı. 9. Kolordu Komutanlığı'nın düşüncesine göre, Kürk ve Dağbey bölgelerindeki birliklerimiz 13-14 Kasım 1930 gecesi ileri karakolları ile Kürk ve Dağbey deresinin kuzeyindeki hakim sırtlarda geçirecek, yarın 14 Kasım 1930 öğleye kadar Kürk bölgesinde kalmış eşkıya artıklarını imha ettikten sonra harekata son verilecek ve birlikler yaklaşma hareketine başlanan Danzig ve Kersinot bölgesine intikal ettirilecekti. Gerçekten de böyle oldu ve Pülümür'de bir bölük bırakılmak suretiyle birlikler 14 Kasım 1930 sabahından itibaren garnizonlarına dönmeye başladılar ve böylelikle Pülümür harekatı sona ermiş oldu. 9. Kolordu Komutanlığı'nın direktiflerine göre hareket eden Elazığ valisi Fahri Bey de Pülümür'de cereyan eden Tedip harekatının etkisinden de faydalanarak aşiretler üzerinde etkili olabilmiş, olayların büyümesine mahal kalmadan birçok aşiret reisleri ve tabileri hükümete dehalet etmişler, borçlarını ödemeye, gasp ettikleri eşyaları ve ellerindeki suçluları teslime başlamışlardı. Böylelikle Nazımiye çevresinde de sükunet sağlanmış oluyordu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 22.